الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerifi ele almıştık. O hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "İza vada'tum mevtakum fil kubur fekulu bismillahi ve ala milleti Resulillah." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüyü kabre koyduğunuz esnada, kabre indirdiğiniz esnada diyor ki "Bismillah ve ala milleti Resulillah." Allah'ın ismiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin milleti üzerine diyerek ölüyü defnedin, kabrine yerine koyun diye bize bu şekilde defnedeceğimiz esnada dua edeceğimizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyordu. Dedik ki Bismillah, yani Allah Azze ve Celle'nin ismiyle, onun ismiyle teberruk ederek, ondan bereket umarak kabre indirdiğimizi. Ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, yani şuna şahitlik ederek hayattayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzerine yaşayan bir insandı dercesine onu bu şekilde kabre koyup koyarken bu duayı etmemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde dua ettiğini bize Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu aktarıyordu. Bununla alakalı hadis-i şerifleri açıklamıştık. İkinci olarak Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerifi aktardık. Onda da Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis-i şerifi bize aktarıyordu. Kesru azmil meyyiti ke kesrihi hayya. Diyor ki ölünün kemiğini kırmak aynı onu hayatta iken, yani canlı bir insanın kemiğini kırmak gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölünün kemiğinin kırılması hayatta iken onun kemiğinin kırılmasıyla aynı olduğunu bize söylüyor. İbn-i Mace'de Ummu Seleme radıyallahu anhadan bu rivayette fil ismi günah olarak lafzı ziyade edilmiş İbn-i Mace'de. Hatırlarsanız bu hadis-i şerifin şerhini yaparken ne yaptık? Biraz uzun tutmuştuk. Organ nakli caiz midir, değil midir? O meselelere de girmiştik. İşte ölünün tıbbi amaçlı, tıbbi şeyler, gerekçelerden dolayı, işte otopsi yapmak için veyahut da diğer sebeplerden dolayı göğsünün yarılması, açılması, orada kemiklerin kırılması caiz midir, değil midir? Bu meseleleri de ne yapmıştık? Tafsilatlı bir şekilde değinmiştik. Kısaca özetlersek diyoruz ki, ölü, yani Müslüman bir insanın ölüsü, aynı hayattaki insan gibi ne yapılır ona? Hürmet edilir. Yani onun kemiği ne yapılmaz? Kırılmaz. Ummu Seleme radıyallahu anhanın aktardığı rivayette fil ismi, yani günah bakımından ibaresinden hangi faydayı çıkarmıştık? Dedik ki o kimseye kısas uygulanmaz, ondan diyet de alınmaz. Normalde yaşayan bir insanın kolunu kırsanız şer'i olarak ne gerekir? Kısasa kısas var değil mi? Haksız yere sen bir adamın kolunu bacağını kırıyorsan senin de ne yapılması gerekir? Kolunun bacağının kırılması gerekir. Ama dedik ki burada ki rivayette, İbn-i Mace'de gelen rivayette bize günah açısından, günah bakımından, yani ölünün kemiğini kırmak, hayattakinin kemiğini, hayattayken kemiğini kırmak gibidir. Lafzından neyi anlıyoruz dedik? Yani bunun günah bakımından aynı değerde olduğunu anladığımızı söyledik. Ve yine dedik ki bu konuyla alakalı, dedik ki tıpta doktorlar bazı hastaları şeyden sonra, hasta ölümünden sonra otopsi yapıyorlar dedik. Otopsi yapmaları için ne yapmaları gerekiyordu? Göğüs kafesini açmaları, kırmaları gerekiyor dedik. İlim ehli bunun bazı hususlarına cevaz veriyordu. Birinci olarak neyi söyledik? Hatırlatın. Dedik ki eğer bu otopsi ölüm nedeninin ne olduğunu bize haber verecekse, bu adam kendisi mi intihar etti, başka birisi mi öldü veyahut da doğal sebeplerden dolayı mı vefat etti, bundan dolayı mı öldü, bunun haberini bize verecekse, böyle bir maslahat var ise bu şekilde göğsün açılmasında, o kemiklerin ayrılmasında veyahut da kırılmasında ne yok dedik? Bir beis bulunmuyor dedik. İkinci olarak ne dedik? Dedik ki eğer bu kimse bulaşıcı bir hastalık taşıyor ise ve bu insanın tıbbi olarak bu hastalığın araştırılması için, diğer insanların menfaatine, faydasına tıbbi olarak bir araştırma yapılması için bundan bazı örnekler alınması gerekiyor ve test edilmesi gerekiyorsa bu durumda ne dedik? Caiz dedik. Üçüncü bir durum daha saydık. Neydi o?
Daha önce görev
Onu söyledik. Üçüncü olarak yok onu da söyledik. Üçüncü olarak dedik ki eğer üniversitelerde, tıp üniversitelerinde bunu kadavra olarak kullanıyorlarsa ölüyü. Yani gösteriyorlar işte kalp budur, işte burası böyle kesilir, ciğer buradadır, böbrek buradadır. Ne? Talimi amaçlı. Eğer bu yapılıyor ise ilim ehlinin büyük bir çoğunluğu ne dedik buna? Cevaz vermiyor. Bunun işte ne bileyim gayrimüslim olan birisi varsa onun cesedi üzerinde bu talimin yapılabileceğini veyahut da ne bileyim hayvanlar üzerinde bu talimin yapılabileceğini ama bu hadis kapsamından dolayı Müslüman bir kimsenin sadece talim amaçlı yani fakültede organları nerededir, ne değildir, nasıl ameliyat edilir gibi bu amaçlı kemiklerinin kırılması, açılmasının uygun olmadığını, ilim ehlinin buna cevaz vermediğini söyledik. Ve yine konuyla alakalı ne dedik? Organ bağışına değindik. Bununla alakalı ilim ehli arasında ihtilafı zikrettik. Muasır alimlerden, günümüz alimlerinden Şeyh Hüseyin Rahimullah, Şeyh Bin Baz Rahimullah organ bağışını caiz görmeyen alimler arasındaydı. Delil olarak neye getiriyorlardı? Diyorlardı ki bu vücut insana emaneten verilmiş bir şeydir. Onun mülkünde olan bir şey değildir. Tasarruf hakkına sahip değildir. O yüzden ölmeden önce bunu vasiyet etse dahi organları ne yapılmaz? Bağışlanmaz. Yani bir insan sahip olmadığı bir şey ne yapamaz? Bağışlayamaz. Ve bununla birlikte eğer bunu bağışlaması caiz değilse satılmasının kesinlikle caiz olmadığını söyledik. Ve yine muasır alimlerden Şeyh Salih Fevzan ve Lecned Daime o alimler topluluğunun görüşüne göre de bazı şartlar vuku bulduğunda organ bağışının caiz olduğunu söylüyorlardı. Birinci olarak diyorlardı ki eğer organ bağışı yapan kimseye verdiği organından dolayı bir zarar yok ise bu organ bağışının yapılmasında bir beis yoktur. İkinci olarak organı alan kimseye eğer uyuyor ise bir sıkıntı yaşanmıyorsa o organ telef olmuyor ise yani bundan aldınız öbür adama da ne takacağınız organ uyumlu ise yine diyoruz ki bunda bir beis bir sıkıntı yoktur. Üçüncü bir şart olarak organı veren kimsenin akıl bali olması gerekiyor. Yani ufak bir çocuk var onun izni olmadan veyahut da sordunuz çocuğa işte senin böbreğini alıp falancaya verelim mi? Çocuk da dedi ki ver. Dedi ki bu çocuğun bu sözüne ne yapılmaz burada? İtimat edilmez. Ancak akıl bali belli bir şeye geldiyse, yani buluğ çağına ermiş, aklı başında birisi ise o zaman dedi ki bu şart geçerlidir. Ve yine dedik ki karar mucma fıkıh İslami, İslam fıkıhı heyetinin aldığı yine bazı kararlar vardı. Orada da yine bazı tafsilatlara gidilmişti. Eğer bir kimsenin kendi vücudunun herhangi bir tarafından bir organ alınıp yine kendi vücuduna takılıyor ise bunun cevazına bu kurul hükmetmişti. Mesela örnek veriyorum adama işte açık kalp ameliyatı yapılıyor. Biliyorsunuz bazen ayaktan ne yapıyorlar? Damar alıp kendi vücudunda yine kalbin olduğu tarafa monte ediyorlar. Diyorlar ki ilim ehli bu nedir? Caizdir. Veyahut da vücudun herhangi bir tarafından deri alıp yine aynı adamın kendi vücudundaki bir tarafına takıyorlar. Yine ilim ehli buna ne yapıyor? Cevaz veriyor. Ve yine başka bir husus, yani bu kurulun verdiği, cevaz verdiği hususlardan bir tanesi. Canlı bir insandan, yine canlı bir insana verilen organ, eğer o veren kimsenin sağlığına bir zarar vermiyor ise, bu organ bağışının olabileceğini söylüyorlar. Delil olarak, örnek olarak neyi gösteriyorlar? Kan bağışı gibi. Yani kan alıp, başka birisine verdiği zaman alınan kimseye zarar veriyor mu? Genelde vermiyor. Eğer verecek ise, yani bu biliniyor ise, bunun bağışını yapmak nedir? Caiz değildir. Mesela deri gibi, vücuttan bir deri alınıp başka birisine nakli gibi. Ve yine bu kurulun aldığı kararlardan bir tanesi, eğer insanın yaşamasını tesir edecek veyahut da hayatını sonlandıracak bir organını bağışlaması ne değildir? Caiz değildir. Ne gibi? Kalp gibi, beyin gibi. Yani bir insan yaşadığı esnada kalbini bağışlasa, verse veyahut da beynini verse, bu onun yaşamasını ne yapar? Sonlandıracağından dolayı hayatta olan bir kimsenin ne yapılmaz? Organı, yani hayati değer taşıyan organları ne yapılmaz? Bağışlanmaz. Bu konuda da bu şekilde ne yapmıştık? Tafsilatlı bir şekilde açıkladık. Burada da kısaca bir özetledik. Bir sonraki hadis-i şerifimiz konuyla alakalı Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifti. O da diyordu ki El-hidu li lahda فانصبوا علي اللبن نصب كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. Yine Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu vefat etmeden önce etrafında bulunan eşine, dostuna bazı vasiyetlerde bulunuyordu. O vasiyetlerden bir tanesi, beni kabre defnettiğiniz zaman lahit sistemini uygulayarak ne yapın? Beni defnedin, arkama da kerpiçleri dizin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi defnederken bu şekilde defnettiler diyordu. Ve etrafındaki insanlara da bunu vasiyet ettiğini, nasihat ettiğini görüyoruz. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu kimdi? Hatırlayan var mı? Evet, cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisi, muhacirlerin önde gelen, önce İslam ile tanışmış kimselerden bir tanesi. Aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile akrabalık bağı bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dayısı, öz dayısı. Biraz önce dediğimiz gibi diyor ki, beni kabre defnettiğiniz esnada lahit sistemini uygulayın. Lahit sistemi de neydi? Kabir geniş bir şekilde kazıldıktan sonra kıble tarafında ne yapılıyordu? İçeriye doğru bir oda şeklinde bir bölüm daha kazılıyordu. Ölü oraya yüzü kıbleye dönecek şekilde koyulur. Arkasına da neyler dizilirdi? Kerpiçler bu şekilde dizilir. Ölü buraya koyulduktan sonra. Onun boş kalan kenarları da toprakla, diğer bazı şeylerle sıvanır, tıkanır. Ki toprağı üzerine atarken, kabir kapatılırken ölünün olduğu tarafa ne yapmasın? Bir şeyler kaçmasın. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu da bu şekilde defnedilmeyi istiyor ve sözünü şöyle tamamlıyor. Kemâ suni'a bi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yapıldığı gibi. Demek ki Allah Azze ve Celle Resulü için en güzel şekilde defni tercih etmiştir. O yüzden ilim ehli de lahit sisteminin defin işleminde en faziletli olduğunu bize haber veriyor. Ve yine Beyhaki'de Cabir radıyallahu anhu'nun bize aktardığı rivayeti ele almıştık. O rivayette üstteki Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu'nun rivayetiyle aynıydı. Orada şu ziyade vardı. وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْاَرْضِ قَدْرُ شِبْرٍ Diyor ki o rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri yerden bir karış yükseklikteydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri yerden bir karış yükseklikteydi. O yüzden günümüzde bazı insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin olduğu yeri nasıl zannediyor? Bir sanduka içinde veyahut da ne bileyim bir türbe içinde yerden yükseltilmiş zannediyor. Diyoruz ki bu böyle değil. Delillerle ne bunun? Sabit olan kısmı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri yerden bir karış yükseklikteydi. Bu da zaten orada kabrin olduğunun belirtilmesi için yeterli olan bir yükseklik. Yani kabrin yerden yüksek yapılmasının amacı ne? İnsanlar gelip orayı bir daha kazıp başka birini defnetmeye çalışmasınlar. Veyahut da başka birisini defnetmeye geldiklerinde üzerinden yürümesinler. Oraya basıp geçmesinler. Veyahut da üzerine oturmasınlar. Anlasınlar ki burada ne var? Bir kabir var. Yani asıldaki amaç, kabirin yüksek yapılmasındaki amaç ne? Bunların bilinmesi. O yüzden bunun da en alt sınırı ne? Yerden bir karış yüksek olması bu iş için yeterli. Hatta ilim ehli bunun daha da fazla yükseltilmesini ne olarak görüyor? Haram olarak görüyor. Bu rivayeti de açıklamıştık. Hatta burada Ali radıyallahu anh'unun Ebul Hayyac'a vali olarak tayin ettiği zaman ettiği nasihatı da aktarmıştık. Diyordu ki ona Ebul Hayyac'a, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beni bir yere vali olarak tayin ettiğinde nasihat ettiği, verdiği görev ile seni görevlendireyim mi diye söylediğinde o sahabe diyordu ki, evet ey Allah'ın Resulü'nün sahabesi, ey müminlerin emiri, beni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin seni görevlendirdiği o amel üzerine görevlendir. O da ona saydığı nasihatler arasında ne vardı? Yerden yükseltilmiş bir kabir görürsen onu ne yap diyordu? Yerle bir et, dümdüz et. Diyoruz ki demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu böyle görmüşler ki kendi valilerine ne yapıyorlardı? Ondan öğrendikleri bu ilmi bu şekilde vasiyet edip nasihat ediyorlardı. Ve yine Sahih Müslim'de geçen Cabir radıyallahu anh'unun başka bir hadis-i şerifini aktarmıştık. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yücessazel kabr ve en yuk'ad aleyhi ve en yubna aleyhi. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin etrafının kireçle çevrilmesini, süslenmesini kabirlerin üzerine oturulmasını ve üzerine bina edilmesini yasakladığını söyledik. Burada dedik ki İslam dininin güzelliği ne kabirlerde tazimde aşırıya gitmek ne de onları hiç yokmuşçasına onları önemsememek vardır. İslam şeriatı, İslam dini ne yapmıştır bize? Her zaman orta yollu olmayı göstermiştir. Burada iki husus var. Kabirlerde tazimde aşırıya gitmeye delalet eden. O da ne? Birincisi kireçle etrafının sıvanması. İkincisi de ne? Üzerine binalar yapılması. Üzerine türbeler yapılması. Diyoruz ki bu tazimde aşırıya gitmek. Öbür taraftan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı şey neydi? Kabirlerin üzerine oturmak. Bu da neye delalet ediyor? Kabirde yatana ihanete delalet ediyor. Ama İslam dininin güzelliği ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan ifratı yasaklarken öbür taraftan tefriti yasakladığını görüyoruz. Bugün de kaldığımız yerden hadis-i şerifleri almaya devam edeceğiz. İlk alacağımız hadis-i şerif Amir bin Rabia radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Orada Amir bin Rabia radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem salla ala Uthman bin Maz'un ve atal kabre ve hasa aleyhi 3 hasayatin ve huve qaim." Ravahu Darukutni. Diyor ki Amir bin Rabia radıyallahu anhu, Nebi aleyhissalatu vesselam Osman bin Maz'un'un cenaze namazını kıldı. Kabre geldi. Ayaktayken kabrinin üzerine iki eliyle ne yaptı? 3 avuç toprak attı. Bu hadisi Darukutni rivayet etmiştir. Yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazını kıldırdığı, sonra defin işlemine katıldığı, iştirak ettiği bir sahabe var. Osman bin Maz'un radıyallahu anh. Bu sahabenin özelliği ne? Yine muhacirlerden olan bir sahabe. Tarihçiler Medine'de Baki kabristanlığına ilk defnedilen muhacir olduğunu söylüyorlar. Medine'de Baki kabristanlığına defnedilen ilk muhacir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabenin cenaze namazını kılıyor. Kendisinin sevdiği bir sahabe. Hatta onun ölümünden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cenazenin başında gözlerini tutamıyor, ağlıyor. Yani sevdiği, değer verdiği sahabeden bir tanesi. Hatta onun için ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ağlıyor gözlerinden. Yaşlar dökünüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeyi defin işleminde, defin edileceği esnada ayaktayken ne yapıyor? 3 avuç toprak alıp onun defin işlemine iştirak ediyor. İlim ehli bu hadisle alakalı şu açıklamayı yapıyor. Diyorlar ki bir insanın, bir Müslümanın defni hüküm olarak farz-ı kifayedir. Yani bir grubun bu işi üstlenmiş olması diğer kimselerin üzerinden ne yapar bunu? Kaldırır. Hüküm olarak farz-ı kifaye olduğu için yani ecir sevabı büyük olan bir ibadet. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptığını görüyoruz. Bu defin işlemine iştirak ettiğini görüyoruz. Yani bu farz-ı kifayeyi yerine getirdiğini görüyoruz. O yüzden ilmi ehli diyor ki evla olan, güzel olan fırsat bulunduğunda yani başından sonuna kadar nedir? Defin işlemine katılmaktır. Güzel olan budur. Hatırlayın geçen haftaki derslerimizde yine ölünün cenaze namazı kılındığı zaman bir kıraat ecir olduğundan bahsettik. Defin işlemine katılındığı zaman bir iki kıraat dedik. Bunun bir tanesi namazdan geliyor. Bir diğeri nereden geliyordu? Defin işleminde hazır bulunmaktan dolayı geliyordu. Ve her bir kıraat için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Uhud dağı kadar neyi vardır? Sevabı vardır, ağırlığı vardır. Mizanda bu kadar bir ağırlığı olduğundan bize haber veriyordu. O yüzden diyoruz ki defin işlemine başından sonuna iştirak edebiliyor isek bu güzel olan, evla olan eğer buna gücümüz yetmiyor ise en azından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifte bize öğrettiği, yaptığı, uyguladığı gibi en az 3 avuçla, değil mi? 3 avuç toprak atarak defin işlemine ne yapmış oluruz? Bu şekilde katılmış, iştirak etmiş olabiliriz. Ve yine bu sahabeyle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen başka bir rivayet var. Onda da diyor ki: "Ennehu emara en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem lima tufi Uthman bin Maz'un en yatiyahu bi hajarin felem yastati hamluhu fahasara nebi sallallahu aleyhi ve sellem an zira'ihi fahamalahu fawadahu inda ra'sihi." Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu defin işlemi bittiğinde etrafındaki insanlardan ona bir taş getirmelerini, bir kaya parçası getirmelerini talep etti. İnsanlar bunu kaldırmakta zorlandılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi giderek bu taşı ne yaptı? Kaya parçasını avuçladı ve getirip Osman bin Maz'un radıyallahu anh'unun kabrinin başına koydu. Sonradan diyor ki: "A'lemu biha kabra ahi ve adfanu ileyhi men mate min ehli." Diyor ki bu taşı buraya koymamdaki sebep kardeşimin kabri ne olsun? Yeri belli olsun. Hatta bazı ilim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun kabrini ziyaret etmek istediğinde kabrin yerini belli olması için oraya bir taş koydu. Ve yine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve diyor akabinde diyor ailemden, ehlimden ölenleri buraya defnetmek için bu işlemi yaptığını görüyoruz. Biraz önce hatırlayın. Dedi ki Baki kabristanlığına ilk gömülen sahabelerden. Demek ki o dönemde Baki kabristanlığında defnedilen birçok insan yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya bir taş koyuyor ki artık buradan başlıyorlar. Ne yapıyorlar defin işlemine? Devam ediyorlar. Çünkü bu sahabenin vefatı hicretin yani Medine'ye hicret edildikten sonra ilk yıllarda gerçekleşen bir durum. O yüzden yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem taşı koymuyor olması aynı zamanda neyin habercisi? Hani buradan defnetmeye başladık. Biraz önceki söylediğimiz şeyler vardı ya. Yeniden orası kazılıp başka birini defnetmeye çalışmamaları için ve aynı zamanda bu sahabenin kabrini ileride ziyaret etmek istediğinde yerinin belli olması için koymuş olduğu bir alamet olduğunu söylüyoruz. Aynı şekilde günümüzde de buna benzer bir uygulama var. Yani kabrin miktarı, sınırı belirlensin diye ne yapılıyor? Bir baş tarafına koyuluyor. Bir de ayak tarafına koyuluyor ki yani yeni bir defin olacağı zaman hani bu mesafe ne yapılmasın? Kazılmasın diye. Diyoruz ki bunda da bir beis söz konusu değil. Ama günümüzde insanların yapmış olduğu husus yani o mezar taşına işte falanca oğlu falancadır, şu tarihte doğmuştur, bu tarihte ölmüştür gibi bu tip malumatların yazılması sünnetten değil. Yani bu hadis-i şeriften ne yapamayız bunu? Çıkaramayız. Allah Resulü Hazretleri bir taş parçası koyuyor, kabir belli olsun diye. Bizde adamın ne yapıyorlar? Yedi şeceresini yazıyorlar. Falancanın oğlu, filancanın oğlu. Artık hatta hangi takımı tutuyorsa onun bile neyi var? Orada amblemini dahi koymaya başladılar. Hatta bazı kabirleri o kadar güzel yapıyorlar ki gördüğün zaman ne yapmak istiyorsun? Yatasın geliyor yani. Bakıyorsun adam oraya iki oda bir salon yapmış yani. Her tarafı süslemiş. Ama diyoruz ki biraz önce aldığımız hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin üzerine bina yapmayı, etrafını kireçle çevirmeyi, üzerine oturmayı yasakladığı hadis bunların hepsinin yanlış olduğunu bize açıkça gösteriyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Osman radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerif. Onda da diyor ki Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ feragâ min defnil meyyiti vakafa aleyhi ve kâl İstagfirû li ahîkum ves'elû lehu ettesbît fe innehu l'âne yus'elû. Ravahu Ebu Davud ve sahhahahu el-hâkim. Osman radıyallahu anh'u anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bize haber veriyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ölünün defin işlemini bitirince başında durur ve şöyle derdi. Kardeşiniz için istiğfar ediniz. Onun için sebat dileyiniz. Çünkü o şu anda sorguya çekiliyor. Bu hadis-i şerif Ebu Davud rivayet etmiş. Hakim ise hadisin sahih olduğunu bize haber veriyor. Kâne'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا فَرْغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem defin işlemini bitirdiğinde. Bu kısmı ilim ehli şu şekilde açıklıyor. Yani kendisi birebir defin işlemine katılsa veyahut da onların başında dursa dahi defin işlemi bittikten sonra sahabelerine şu nasihat ediyor ki وَقَفَ عَلَيْهِ. Normalde bu ibareden ne anlıyoruz? وَقَفَ عَلَيْهِ. Onun üzerinde durdu. Şimdi normalde sadece böyle lafız olarak anlamaya çalışırsak diyeceğiz ki burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrin üzerinde durdu. Biraz önceki rivayette dedik ki kabrin üzerinde oturmayı yasakladı. Sanki ikisine yani iki rivayet birbirinden farklıymış, birbirine zıtmış gibi gözüküyor. İlim ehli diyor ki vakafa aleyhi yani onun başının ucunda durdu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabrin üzerinde durmadı. Kabrin yanında onun başının yanında durdu. Diyor ki rivayette vakafa aleyhi Diyor ki burayla alakalı yine ilim ehli şu açıklamayı da getiriyor. Diyor ki yani burada başının ucunda durmak. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisi o kimse için istiğfar etmiş. Ve aynı zamanda onun için sebat dilemiş. Eğer kalabalıksa herkes ne yapmayacak? Başının ucunda toplanmaya çalışmayacak. Eğer burada bir insan, bir grup varsa, burada bir yani bir doluysa burası. Artık diğer insanlar sağında, solunda, ayak ucunda da durup bu sünneti ne yapabilirler? Yerine getirebilirler. İlla başının ucunda durma zorunluluğu yok. Diyor ki istagferu li ahikum. Diyor ki kardeşiniz için mağfiret dileyin. Daha önceki derslerimizde çokça bu meseleyi zikrettik, tekrar ettik. Yani mağfiret dilemek ne manaya geliyordu? Yani mağfiretin manası neydi? Evet, iki şey üzerine vurgu yapmıştık. Birincisi mağfiretten kasıt Allah Azze ve Celle'nin o kimsenin günahlarını örtmesi. O kimsenin günahlarını örtmesi. Yani açığa vurmaması. İkincisi neydi? Kıyamet gününde de bu günahlardan o kimseyi sorumlu tutmaması. Yani biz Allah'ın bu kuluna mağfiret et dediğimiz zaman, yani Allah'ın mağfir lehu dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Bu kulunun günahlarını ört ve bu günahlardan dolayı onu ne yapma? Hesaba çekme. Yani mağfiretin manası, karşılığı bu. Günahların örtülüp kıyamet gününde ondan hesaba çekilmemesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde dua ediyor. Allah'ım mağfir lehu. Allah'ım onun günahlarını öt. Bu günahlardan dolayı onu hesaba çekme. Ve yine Haşr suresi 10. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle müminlerden bahsederken şu dua ettikleri şu duayı bize aktarıyor. Rabbena gfir lene vel ihvanine lezine sebequna bil iman. Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Allah Azze ve Celle müminlerin yapmış olduğu bu duayı ne yapıyor? Övüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de de baktığımız zaman bir Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşine dua etmesi, onun mağfiretini, bağışlanmasını dilemesi matlup olan, istenilen bir husus. وَسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتِ Onun için sebat isteyin diyor. Peki hangi meselede onun için sebat isteyeceğiz? Diyoruz ki bu kimse, çünkü rivayetin devamında ne diyor? فَاِنَّهُ الْاَنَ يُسْأَلُوا Şu anda o ne yapılıyor? Sorguluya çekiliyor. Onun için sebat isteyin. Buradan kastımız ne? Melekler gelip soracaklar. Üç tane soru soracaklar asıl olarak kabirde yatana. Rabbin kim? Men rabbuk? Ve ma dinuk? Dinin ne? Ve men nebiyyuk? Resulün, nebin kim? Bu üç soruya gerektiği gibi doğru cevap verenler artık bundan sonraki hesabı ana hatlarıyla ne olacak? Kolay olacak. Ama eğer bu üç soruya cevap veremeyenler, münafıklar gibi, ha, la edri, bilmiyorum, insanlar bir şeyler söylüyordu, ben de onların söylediğini söylüyorum diyen insanın durumu ile bu sorulara kabirde cevap veren kimsenin hali, durumu bir değil. Ve yine burada o kimse şu anda diyor ki Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem, فَاِنَّهُ الْاَنَ يُسْأَلُهُ O kimse şu anda sorguya çekiliyor. Burayla alakalı Enes radıyallahu anh'un Bukhari ve Müslim'de geçen rivayetinde diyor ki innel meyyite iza vudi'a fi kabrihi ve tevalla anhu ashabuhu innehu le yasma'u qar'ani alihim. Diyor ki kişi diyor vefat ettikten sonra kabrine konulduğunda ve diyor onun ashabı oraya defneden insanlar arkasına dönüp gittiklerinde ölü diyor o kimsenin ne yapar? Giden insanların ayak seslerini işitir. Nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim'de. Müslim'de şöyle bir ziyade var bu ibareye. وَاِذَنْ صَرَفُوا اَتَاهُ مَلَكًا İnsanlar diyor onun etrafından ayrıldığında iki tane melek gelir. İbn-i Hibban ve Tirmizi'de bu rivayete şöyle bir ziyade var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un aktardığı hadis-i şerifte. يُقَالِ لِيَحَدِهِمَا الْمُنْكَرْ وَالْآخَرِ النَّكِرِ Diyor ki o iki meleğe münker ve nekir denir. Sonra Bukhari'de Bera radıyallahu anh'un bu rivayete ziyadesi var. فَيُعَادُ رُوهُهُ فِي جَسَدِ O kimsenin ruhu cesedine ne yapılır? Geri döndürülür. Yani kişi vefat ettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifte bahsettiği gibi defin işlemi bittikten sonra insanlar ne yapıyorlar? Kabrin başında o kimse için Allah Azze ve Celle'den bağışlanmasını diliyorlar. O kimse için yine Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorlar ki biraz sonra sual esnasında, sorgu esnasında sorulacak olan sorulara ne yapsın? Doğru cevap vermeye muvaffak olsun. Ondan sonra insanlar ne yapıyorlar? Ayrılıyorlar etrafından. O esnada artık ne oluyor? Melekler gelip, münker ve nekir gelip o kimseyi kabrinde oturtuyor ve ona sorması gerekli olan o üç soruyu soruyorlar. Ondan sonrası da zaten hadislere dönüp baktığınız zaman bazı rivayetlerde geniş bir şekilde ne yapılıyor bu kıssa? Bize aktarılıyor. Dedik ki vefat eden kimseye defin işlemi bittikten sonra onun için dua etmek meşru olan bir husustur. Kur'an-ı Kerim'le, sünnetle ve ümmetin icması ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'inden delil olarak şu ayet-i kerimeye ilil mehdi getiriyor. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münafıklar için onların cenazesine hazır bulunduğunda Allah Azze ve Celle'den ne yapıyor? Bu uyarı geliyor. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ O kimsenin kabri başında ne yapma? Durma. Orada onun için dua etme. Eğer münafıklar için bu yasaklanan bir şey ise demek ki Müslüman olan, mümin olan kimse için nedir bu? Kabrinin başında durup onun için mağfiret dilemek, onun için sebat dilemek meşru olan bir husustur. Sünnetten delili içinde bulunduğumuz hadis-i şerif ve yine icma ile alakalı İbn-i Mundir Rahimullah ilim ehlinin büyük bir çoğunluğunun ne yaptığını söylüyor. Bu konuda icma ettiğini, ölünün başında dua edilebileceğinin cevazını bize aktarıyor. Diyoruz ki definden sonra bir insanın kabri başında yani kabrinin içinde hesaba çekileceğinin neyi vardır bu hadis-i şerifte? Delili vardır. Burayla alakalı ilim ehli şu tafsilatı da yapıyor. Yani bir insan kabire defnedildikten sonra, ashabı etrafından ayrıldıktan sonra melek gelip ne yapıyor? Sorguya çekiyor. Ama bazı insanlar var. İşte biraz önce söyledik. Otopsi yapılıyor, bir şey yapıyor. Defin işlemi ne yapıyor? Gecikiyor. Onlarla alakalı ilim ehli diyor ki defin işlemi gecikti 3 gün, 5 gün sonra. Yine defnedildiyse defnedildiği andan itibaren ne yapılır? Gelip yeniden o kimseye sorgu, soru, sual yani hesaba çekilir. Peki bazı insanlar var. Örnek veriyorum adam denizde boğulmuş. Veyahut da vahşi hayvanlar adamı yemiş, parçalamış. Gömülecek bir şey yok. Peki bu adamlar hesaptan muaf mı? Hesaba çekilmeyecekler mi? Hayır. Peki bunu nasıl açıklıyoruz? Diyoruz ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize aktardığı hadis-i şerif genellikle insanlar öldüklerinde defnedildikleri için burada bize ne aktarılmış? Genel olan. Genel lafızlar aktarılmış. Çünkü umumen insanlar öldüğü zaman ne yapılıyor? Defnediliyor. Bundan istisnai olan neler var? Haller var. Eğer bir insan defnedilme imkanı yok ise veyahut da adam uçurumdan aşağı düştü. Oradan onu çıkaracak bir şey söz konusu değil. Bu adam hesaba çekilmeyecek mi? Diyoruz ki hayır. Çekilecek. Yani gömülmemiş olması onu hesaptan ne yapmıyor? Muaf tutmuyor. Bu hadis-i şerifi de ele aldıktan sonra başka bir hadis-i şerif onu da ele alalım. O da An Damret İbni Habib Ahadut Tabi'in kal كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم رواه سعيد بن منصور موقوفا للتبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا Damra ibn Habib tabiinden şöyle diyor. Sahabe-i kiram kabir düzeltilip insanlar oradan ayrılınca ölen kişinin kabrinin yanında şöyle söylenmesini müstahap görürlerdi. Ey filanca kişi la ilahe illallah de. Bunu 3 kez tekrarlardı. Ey filanca kişi Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Said İbni Mansur bu hadisi mevkuf olarak rivayet etmiş. Tabarani'de de bu hadisin benzeri Ebu Umame radıyallahu anhudan merfu olarak daha uzun bir şekilde rivayet edilmiş. An Damret İbni Habib, Ahadut Tabi'in, tabiinden birisi, Şam ehlinden olan birisi. Diyor ki, kânû yestehibbûne. Bazı sahabeye yetişmiş, sahabeden rivayetleri olan birisi. Burada ilim ehli Şeddad İbni Evs radıyallahu anhudan, onun dışındaki bazı sahabelerden rivayet ettiği, varid olan tabiinden birisi diyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri şunu müstahap görürlerdi. Müstahap gördüğü şey olarak bahsettiği şey. اِذَا سُوْوِيَ عَلَى الْمَيِّتْ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ diyor, o ölünün kabri defnedilip düzeltildikten sonra insanlar ne yapardı etrafından? Ayrılırlardı, giderlerdi. Ve sonra şöyle derler, diyor ki قُلْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ üç kez diyorlar ki kabirde yatan kimseye, telkinde bulunuyorlar. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ de, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ de, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ de. Burayla alakalı ilim ehli, yani bu hadisle alakalı hem senet olarak hem metini ile alakalı ne yapıyor? İlim ehli bu hadis hakkında konuşmuş. İlim ehli bu hadisi ne yapıyor? Zayıflıyor. Normalde bu uygulama halk arasında meşhur olan bir husus değil mi? Genelde görmüşsünüzdür. Defin işleminden sonra imam orada kalır. İnsanlar etraftan dağılırlar. Artık defin işlemi biter. Herkes dağılmaya başlar. İmam orada bekler, gitmez. Ne yapar? Kabirde yatana telkinde bulunur. İşte la ilahe illallah de, dinim İslam de, işte peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de diyerek bu şekilde telkinde bulunur. O da hangi rivayete dayanıyor? Şu anda elimizde almış olduğumuz rivayete dayanıyor. Diyoruz ki hem metin olarak üzerinde ilim ehlinin konuştuğu hem de sıhhati açısından ilim ehlinin zayıfladığı, hatta bazılarının uydurma olarak gördüğü bir hadis-i şerif. Diyoruz ki bir önceki hadis-i şerifte konuyla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahih olan hadis-i şerifte ne yaptık? Bu durumu açıkladık. Ki münasip olan da budur. Çünkü biraz önce söyledik, Kur'an'da ve sünnette ve icma ile ne? Ölünün kabri başında defnedildikten sonra dua etmek sabit olan bir husus. Öğretilen uygulama, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı uygulama da bu. Ki mantıki olarak bakıldığı zaman da bunun doğru olduğunu görüyoruz. Neden? Bir insan, Müslüman bir kardeşi için dua ettiği zaman bu Allah katında makbul olabilir mi? Diyoruz ki olabilir. Allah Azze ve Celle'den o kimse için bağışlanmayı diler. Allah Azze ve Celle o kimsenin duasına icabet edebilir. Ve yine Allah Azze ve Celle'den o kimse için sebat diler. Ve Allah Azze ve Celle ona o sorulan sorulan sorulara karşı ne yapabilir? Sebat, bir muvaffakiyet verebilir. Ama bu rivayete baktığımız zaman dışarıda duran bir insan var, aşağıda olan bir ölü var, artık ameli ne yapılmış? Kesilmiş. Tabiri caizse dışarıdan sen ona ne yapmaya çalışıyorsun? Kopya vermeye çalışıyorsun. Sorarsalar Rabbim Allah de. İşte sorarsalar dinim İslam de. Sorarsalar peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Peki bir insan hayatı boyunca İslam'ı yaşamamış olsa bu yandan verilen kopyadan istifade edebilir mi? Diyoruz ki aklen de bu ne? Mantıklı değil. Eğer öyle bir şey olsaydı ne olurdu? Herkes dünyada dilediğince yaşar. Sonra hesaba geldiği zaman birisi onu dışarıdan hatırlatır. O da bu sorulara cevap verirdi. Olay bu kadar basit değil. Zaten oradaki sorulara cevap veriyor olabilmek neyi gerektiriyor? Yani sen hayatında sağlıklı iken bu söylediğin şeyleri hayatına geçirebildiysen, gerçekten Allah Azze ve Celle'yi Rabbin olarak tanıyıp ibadetini ona yaptıysan, sana gelmiş olan dini, İslam dinini kabul edip hayatında uygulamaya çalıştıysan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nubuvvetini kabul edip yalnızca onu postacı olarak görmediysen, o zaman bu sorulara ne yapabileceksin? Cevap verebileceksin. Eğer bir kimse, mümin kimse ise zaten Allah Azze ve Celle ona bu sorulara karşı sebat vermeyi, muvaffak kılmayı ne yapacak? Kolaylaştıracak. Eğer mümin bir kul değil ise, münafık ise zaten bu sorulara ne yapamayacak? Gerekli olan, verilmesi gereken cevapları veremeyecek. Yani sorulara verilecek olan cevaplar zor cevaplar mı? Değil, değil mi? Kafir bir adama bile ezberletsen çok basit ezberleyeceği cevaplar. Ama diyoruz ki bu sorulara cevap verebilmek için ne yapmak gerekiyor? Hayatımızda bu soruların cevabını uygulamamız, hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Yine mümin kul için Allah Azze ve Celle İbrahim Suresi 27. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor, diyor ki Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında sağlam bir söz üzerinde tutar. Allah Azze ve Celle iman edenleri hem dünya hayatında yaşarken hem de ahiret hayatında sağlam bir söz ile onların ayaklarını ne yapar? Sabit kılar. Yani yaşarken de o insanları doğruluk üzerine görürsünüz. Öldükleri zaman da sorulan soruları ne yaparlar? Doğru bir cevap verecek hal üzerine Allah Azze ve Celle onları muvaffak kılar. وَيُضُلِّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ Allah Azze ve Celle zalimleri ne yapmaz? Doğru yola iletmez. Doğru yoldan onları saptırır diyor. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı sabit kullarından, sabit eylediği kullardan ve aynı zamanda dalalete, sapıklığa sürüklemediği kullarından eylesin. Senede olarak baktığımız zaman İbn-i Salah, İmam Nevevi, El-Iraki, İbn-i Hacer, Sen'ani bu hadis-i şerifin zayıf olduğunu, senet olarak da bu hadisin zayıf olduğunu soruyor. El-Esrem diyor ki, قُلْتُ لِيَحْمَدْ اِبْنِ حَنْبَلْ هَذَا الَّذ۪ي يَصْنَعُونَ اِذَا دُفِنَ الْمَيِّتِ Diyor ki El-Esrem, Ahmet İbni Hanbel Rahimeullah'a sordum. Dedim ki diyor, sizler diyor ölüyü defnettiğiniz zaman bu şekilde bir uygulamanız var mı? Yani bu şekilde başında birisi kalır, ona dışarıdan işte Rabbim Allah de, İşte ne bileyim peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de, dinim İslam de, direkt sizde diyor böyle bir uygulama olup olmadığını sordum. O da diyor ki قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَفْعَلُهُ illa اَهْلِ الشَّامِ Diyor ki Şam ehlinden başka bunu yapan birisinin olduğunu bilmiyorum diyor. Biraz önce söyledik, rivayeti bize aktaran tabiinden olan kimse neredendi? Şam ehlindendi. Şam ehlinde maruf olan bir şey. Ama Ahmet İbn Hanbel diyor ki onlardan başka bunu yapanı varlığından haberim yok. Böyle bir şey bilmiyorum diyor. Ve yine İbn Kayyim rahimehullah El-Menar adlı eserinde diyor ki inne hadis telqin hadzal hadis la yeshukku ehlul ma'rifeti bil hadis fi vad'ihi. Diyor ki hadis ile meşgul olan ilim ehli arasında bu hadisin uydurma olduğu hususunda en ufak bir şek şüphe yoktur. İbn-i Kayyim Rahimullah bu hadisi ne olarak görüyor? Uydurma olarak görüyor. Ve yine قَالَ الْحَيْثَمِ فِي اِسْنَادِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفُهُمْ Diyor ki isnadında bazı kimseler var. Onları ne yapmıyorum? Tanımıyorum, bilmiyorum. Kim olduklarını bilmiyorum. İmam Nevevi diyor ki هُوَ ضَعِيفٌ Hadis zayıftır diyor İmam Nevevi. Sanayini diyor ki مِنْ كَلَامِ الْاَيْمَّةِ التَّحْكِيكِ اَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ Tahkik ehli, hadis ehli bu hadisi ne olarak görmüş? Zayıf olarak görmüş. Vel amelu bihi bid'a. Bununla amel etmek bidattır diyor. Ve la yuqtarra bi kesreti men yef'aluhu. Diyor bunu insanların diyor çokça yapıyor olması ne yapmaz? Bunun doğru olduğunu göstermez. Şimdi günümüzde de böyle değil mi? Yani her defnedilene bu uygulama yapılıyor mu? Yapılıyor. İnsanların büyük bir çoğunluğunun bunu böyle yapıyor oluşu bunun hak olduğunu gösterir mi? Göstermez. Değil mi? Biz o insanlara ne deriz? Yapmış olduğunuz bu şey eğer ibadetten ise şöyle bir kural vardır. İbadetlerde asıl olan nedir? Haramlıktır. Yalnız Allah ve Resulünün helal kıldıkları müstesnadır. Yani bütün ibadetler haramdır. Ancak Allah'ın ve Resulünün öğrettikleri bundan müstesnadır. Eğer bu da ibadet ise bunu yaptıktan sonra bundan bir ecir bekliyor iseniz ne yapmanız gerekiyor bunu? Ya Allah'ın kitabına ya da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dayandırmanız gerekiyor. Ve yine İbn-i Kayyim Rahimullah diyor ki Kâne hediyuhu sallallahu aleyhi ve sellem İzâ feraga min defnil meyyiti Kâme alâ kabrihi ve ashabuhu ve se'alallahu lehu ettesbit ve emarahum en yes'elû lehu ettesbit ve lâ yulakkan kemâ yef'aluhun nâs el-ân. Yine İbn-i Kayyim Rahimullah kendi zamanından da bahsederek diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izlemiş olduğu hayatındaki usul, metot. Birisi kabre defnedildikten sonra, defin işlemi bittikten sonra diyor ki o kimsenin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimse için mağfiret diler. Sahabelerine de o kimse için mağfiret dilemelerini emrederdi. Aynı şekilde onlar için Allah'tan sebat ister ve sahabelerine de sebat dilemelerini emrederdi. Diyor ki o kimseye ne yapılmazdı? Telkinde bulunulmazdı. Yani telkinden kasıt ne? Hatırlatma. Kabrin dışındaki o kalan kimsenin o aşağıdaki ölüye hatırlatması. Diyor ki kemâ yef'aluhun nâsul an. Bugün diyor günümüzde yaşamış olduğumuz günümüzde insanların yaptığı gibi. Demek ki bu amel sadece 50 sene önce ortaya çıkmış, 100 sene önce ortaya çıkmış bir durum değil. İbn-i Kayyim Rahimullah kendi zamanından bahsediyor. Bugün insanların yapmış olduğu gibi değil diyor. Ahmet İbn-i Hanbel Rahimullah kendi zamanından bahsediyor. Diyor ki Şam ehli arasında maruf olan bir şey. Onlardan başka birisinin bunu yaptığını görmüyorduk, bilmiyoruz diyor. Demek ki yani bu sonradan ortaya çıkılmış, uydurulmuş bu bidat diyelim. Rivayet olarak da yani metin olarak da sened olarak da sahih olmadığını aktarıyoruz. Bundan sonra bir hadis-i şerifimiz var. Uzun bir hadis-i şerif. Onu bu hafta almayalım, haftaya bırakalım. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabir ziyaretiyle alakalı hadis-i şerifi. Daha önceden size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi kabirleri ziyaret edin. Bazı rivayetlerde diyor ki size ölümü hatırlatır. Bazı rivayetlerde diyor ki sizi dünyada zühd sahibi, zahit olmanıza sebebiyet verir diyor. Bu hadis-i şerifin biraz şerhi uzun. Haftaya bırakalım. Ve yine aynı şekilde kadınların kabir ziyareti meşru mudur, değil midir? İlim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. O konuya da ne yapmış oluruz? Değinmiş oluruz. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk. Eğer sorusu olan varsa...